أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet değerli kardeşlerim, yine Allah Azze ve Celle bizlere yan yana gelme fırsatı nasip eyledi. Biz de madem ki yan yana geldik, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi insanlar bir meclis oluştururlar, yan yana gelirler ve oradan Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden, yani Allah'ı zikretmeden dağılır iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Onun için biz madem ki yan yana geldik, Allah'ın dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Değerli kardeşlerim, hepinizin de bildiği gibi veya gördüğü gibi aralarında itikadi ve ameli birçok kargaşanın yaşanmış olduğu bir İslam alemini müşahede etmekteyiz. Bu kargaşa yüzündendir ki Müslümanlar, inananlar, inandığını söyleyenler bir kuru yaprak misali esen rüzgarın yönüne göre istikamet tutturmakta ve bir zamanlar vazgeçilmez görmüş olduğu değerleri bir bakıyorsunuz ki bir müddet sonra ayaklar altına alabilmektedir. Diğer bir ifadeyle rahatlıkla da reddedebilmektedir. Öyle bir kargaşa içerisindedir inandığını söyleyenler. Elbette ki içerisinde bulundukları bu çirkin manzaradan birçoğu da rahatsız olmaktadır. Yani en azından akli olarak bile içerisinde bulundukları bu keşmekeşliğin, bu çirkin durumun İslam'la bağdaşmadığını sezebiliyorlar. Telefonlarınızı kapatın. Yani böyle bir manzaranın İslam'ın özüyle çeliştiğini ve onun bu gibi çirkinlikleri sevmediğini de az olsun, az da olsun, çok da olsun şey yaparlar, bilirler. Ama buna rağmen böyle bir musibetten de kurtulmak için bir çaba, bir gayret sarf etmiyorlar. Tabii ki bu sefer akla şu sorular geliyor değerli kardeşler. İnandığını söyleyenler, aleykümselam, Müslümanım diyenler, neden bu haldeler? Acaba bu hale gelişlerinin veya bu halden kurtulamamalarının sebepleri nedir diye bu türden sorular da akıllarına gelmiyor değil. Yani Allah bize zulmetmemiştir. Allah kimseye zulmetmez. Aramızda görmüş olduğumuz bu problemler mutlaka bir zulümdür. Bunu Allah bize reva görmüş ise ve bize Allah da zulmetmiyor ise bu mutlaka bizim kendi ellerimizle işlediklerimiz yüzündendir. Bunu da anlamalarına rağmen işin hal çaresine gitmiyorlar. Meseleyi nereden halledebiliriz ve İslam'ın sevdiği, hoşuna giden, onun tarif ettiği bir birlik ve beraberlik nasıl yakalanır, bunun da peşine gidiyorlar. Ama aklı başında, şuurlu inananların, basiretli Müslümanların gözlemleyerek ortaya koyduğu bir takım hakikatler var ki onlar da işte bu inandığını söyleyenlerin, ben de Müslümanım diyenlerin içerisinde bulundukları problemlerin başlıca sebepleri. Dolayısıyla bu yönlü çirkin şeylerden rahatsız olan basiretli Müslümanlar ne yaparlar? Nasihat etmeye başlarlar. Yani onlara içerisinde bulundukları bu çirkin durumun nedenlerini açıklarlar. Niye? Açıklarlar ki Müslümanların vahdetine mani olan bu arızalardan haberleri olsun. Dolayısıyla bunların izalesi yönüne giderek birliği ve beraberliği gerçekleştirsinler. Ve tabi biz de gücümüz nispetinde tespit ettiğimiz bu hususları siz değerli kardeşlerimize ve sizin vasıtanızla da bu problem içerisinde olan kimselere bunlar anlatılmak suretiyle inşallah birliğin ve beraberliğin gerçekleşmesi için çırpınmamız gerek. Ve bunlardan en önemlilerinden bir tanesi ve görülen, bakıyorsunuz ki değerli kardeşlerim, inananların bu kadar problemin içerisinde bunları halletme yolunda herhangi bir adım atmamalarının tek sebebi, daha doğrusu sebeplerinden bir tanesi, hakkıyla bir Allah korkusu taşımıyoruz. Bir, yazıyoruz bunu hemen kafamıza. Allah korkusu hakkıyla taşınmıyor. Tabii ki bu tespitler şahsi, efendime söyleyeyim, içtihatlarımız değildir. Bu tespiti neye göre? Hangi delile dayanarak söylüyorsunuz şeklinde soruların karşısında aciz kalmamak için, onları delillendirmek için ne yapacağız? Elbette ki delillerini de zikredeceğiz. Kur'an'ı, sünneti eline alanlar, değerli kardeşlerim, onu hakkıyla okumaya çalışanlar, onu tefekkür edenler, onu tedebbür edenler, bu arz-ı endam eden çirkin manzaranın sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu açıkça göreceklerdir. Yani neydi? Hakkıyla inandığını söyleyenlerde Allah korkusu yok. Yani Allah korkusu var da hakkıyla yok. Yani bu ihtilaflardan, bu fitneden, bu kargaşadan ve bu zilletten kurtulmak için insanların, inananların Allah'tan hakkıyla korkarak bir girişime veya bir çıkar yol aramaya yelkenmemeleridir. Ki zaten eğer Allah'tan hakkıyla korkulmuş olsalardı, daha doğrusu korkmuş olsalardı, Rableri onlara bu çirkin musibetin içerisinden çıkmalarına yardımcı olacaktır. Yani onların bu hale düşmemelerine yardımcı olacağı gibi cahilane düşmüşler ise bu problemden kurtulmaları için onlara yardım edecek. Şimdi Enfal suresi ayet 29, eğer dikkat ederseniz burada Rabbul İzzet diyor ki, ey iman edenler, eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız o size iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir anlayış ihsan eder. Ve kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibi. Şimdi bununla eş manalı Kur'an'dan ve sünnetten yine bir takım deliller bulabilirsiniz. Ama bu yönlü çirkin arızalar çokluğundan dolayı anlatacağımız şeylerin içerisinde biz bir iki tanesiyle iktifa ediyoruz. Yani bu delil de bizim için yeterlidir sadece. Şimdi buraya eğer dikkat ettiyseniz, eğer
Allah'tan hakkıyla korkarsak, Allah bize iyi ve kötüyü ayırt edebilecek bir akıl ihsan edecek. Şimdi Müslümanlar eğer bir kargaşa içerisinde, bir ihtilaf içerisinde, öyle mi? Büyük bir problem içerisinde iseler, bunu halledebilecek bir samimiyetleri var ve buna yaklaşır iseler, Allah onlara ne yapacaktır? Allah'tan korktukları için bunu halletmek için çırpınacaklardır ve Allah da onlara yardım edecek. Yani ayette dediği gibi iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir akıl ihsan edecek. Dolayısıyla ortaya çıkan ne? Müslümanlar hakkıyla Allah'tan korkmuyorlar bu hususta. Yani demiyorlar ki arkadaş sen öyle gidiyorsun, ben böyle gidiyorum, sen şöyle inanıyorsun, ben böyle inanıyorum. Sen şu şekilde hareket ediyorsun, ben bu şekilde hareket ediyorum. Sen şuna helal, ben buna haram diyorum. Yani aramızda bir sürü problem var ve ciddi problemler. Yarın Allah bize bunun hesabını soracaktır. Böyle bir Allah korkusu taşıyarak bunun halli için bir çaba göstermiyor isek, işte ayette dediği gibi bu problemin içerisinde yüzüp duracağız. Böyle bir korku yok Allah'tan. Ki Allah da bize iyi ile kötüyü birbirinden ayırt edecek bir şey ihsan etsin. Ayırt edemiyor isek diğer bir ifadeyle demek ki Allah korkusu taşımıyoruz gerçekten. 2-3 günlük işten kovulmakla bir rızık endişesine düşen, öyle mi? Orayı burayı araştıran bizler bu konuda, yani biz inananlarız, biz Müslümanlarız, neden aramızda birliği, beraberliği tesis etmiyoruz diye çırpınmıyoruz? Ha demek ki Allah korkusunun cılız olduğundandır. Şimdi defalarca dediğimiz gibi sair sohbetlerimizde elbette ki sorsak Allah'tan korkuyor musunuz? Dilde hepimiz Allah'tan korkuyoruz. Bunun sevgide de, korkuda da bunun sadece dille söylemekle gerçek manasının yerine gelmeyeceğini defalarca anlatmışız. Allah korkusunun da bir ispatı olmalıdır. Allah sevgisinin de bir ispatı olmalıdır. Öyle mi? Allah sevgisinin ispatı neydi? Onun Resulüne ittiba etmektir. Öyle mi? Ayette öyle söylüyordu. Allah'ı sevdiğini iddia edenler fettebiuni, bana tabi olsun. Ki Allah da onları sevsin ve günahlarını bağışlasın. Şimdi Allah korkusu dersi de işlemişizdir. Hatırlıyorsam. Orada da anlatmış. Allah'tan korkmanın da takım ispatı olması gerekir. İşte onlardan bir tanesi de bu bapta anlatmaya çalıştığım şeydir değerli kardeşlerim. Yani gerçekten Allah'tan korkuyor isek neden bu haldeyiz diye dertleneceğiz, kederleneceğiz ve bunun hal çaresi için çırpınmaya çalışacağız. Hulasa bu babı geçiyoruz. Yani diyoruz ki bir, Müslümanların içerisinde bulunduğu bu zilletin sebeplerinden, bu musibetin sebeplerinden, bu kargaşanın, bu fitnenin sebeplerinden bir tanesi kafaya iyi yazılsın. Hakkıyla Allah korkusu yok inananlar. Bu bir. Bu husustaki problemlerden bir tanesi de değerli kardeşlerim, ihlas ve samimiyetsizlik. İhlas ve samimiyetsizlik. Yani Müslümanların aynı değerlere inandıkları halde, aynı değerlere inandıklarını söyledikleri halde, onların bu perişanlıklarına sebep olan amillerden bir tanesi de dinleri ile alakalı konulara karşı duyarsız ve lakayit bir tavır içerisinde olmalarıdır. Duyarsız ve lakayit bir tavır içerisinde olmalarıdır. Halbuki her ne iş olursa olsun, o işi başarmada ihlas ve samimiyetin büyük bir rolü vardır. Hangi işi düşünürseniz düşünün, o işin zafere ulaşmasında, o işi başarmada ihlas ve samimiyetin çok büyük bir önemi vardır. Bununla beraber tam tersi, samimiyetsizliğin de o işteki başarısızlığına büyük bir vesile olduğunu da unutmamak gerekir. Yani samimiyetsizlik, lakaytsızlık da tam tersi, o işin, o davanın yarıda kalmasına, cılız kalmasına sebep olacaktır. Bakınız, Rabbul İzzet Kerim kitabında ne buyuruyor? Hicr suresi ayet 39 ve 40. İblis dedi ki, Rabbim beni azdırmış olman dolayısıyla yeryüzündeki günahları Ademoğlu için süsleyeceğim. Onların hepsini azdırmaya çalışacağım. Onların hepsini azdırmaya çalışacağım. İlla ibadekel minhumul muhlasi. Ancak içerisindeki ihlaslı kulların bundan müstesna. Uzunca bir meselenin anlatılması neticesinde Rabbul İzzet bunu anlatıyor. Bunu zikrediyor. İblis cevap veriyor. Rabbim beni azdırmandan dolayı, diğer bir ifadeyle benim azmama vesile olan bu insanların önlerine geçeceğim. Sana gelen yollarının ortasına oturacağım. Yeryüzündeki günahları onlara süsleyeceğim. Onların hepsini azdıracağım. Ancak bunların içerisinden ihlaslı kulların müstesna. Görüyor musunuz? İblisin bile itiraf ederek dile getirdiği, tabi Allah'ın haber verdiği bir gerçek. İhlaslı kulların bundan müstesna. Allah cevap veriyor onun bu konuşmasına karşı. Allah da buyurdu ki işte bana varan doğru yol da budur. Benim ihlaslı ve samimi kullarıma karşı senin hiçbir gücün olamaz. Sen ancak sana uyan, muhlis olmayan kimseleri azdırabilirsin. Hicr 39-40, bu da 41-42. Ayeti geçelim. Şimdi konuyla alakalı irtibat kurmaya çalışın. Eğer Müslümanlar şeytan tarafından aldatılıyor ise, hatta hatırlayabildiğim kadarıyla Rabbul İzzet yine bir ayeti cellesinde şeytanın hilesinin çok zayıf olduğundan bahsediyor. Şimdi düşünün, şeytan o zayıf hilesiyle seni kandırabiliyorsa, inandığını söyleyen ey kimse, ben Müslümanım diyen kimse, hele hele ben meseleyi anladım, kavradım diyen bir kimseyi şeytan o zayıf hilesiyle kandırabiliyor ise, İnanın ki sizin İslam'a bağlılığınız, bizim İslam'a bağlılığımız veya inandığını söyleyenlerin İslam'a bağlılıkları o şeytanın zayıf hilesinden demek daha zayıfmış. Yani o zayıf hilesiyle seni kandırabiliyorsa bunu iyi düşünmen gerekiyor. Şimdi dönüyoruz, dolaşıyoruz, diyoruz ki Müslümanların perişanlıklarına sebep olan şeylerden bir tanesi de bu. Yani ihlas ve samimiyetin olması. Çünkü eğer ihlaslı ve samimi olsak bizi aldatamayacağını söylüyor Rabbul İzzet. Aldatılmış isek, ha demek ki ihlas ve samimiyet yoktur. Bu anlaşılıyor. Açık ve net bir şekilde. Ve arz-ı endam eden manzara da bunu gösteriyor. Adamın umurunda değil ya. Şurada yan yana oturuyoruz. Şimdi biraz önce arkadaştan bahsettik ki 15 senedir orta oturuyor. Şimdi yanımda selamlaşıyoruz. Nasılsın, iyi misin? Davet ediyorum, gelmiyor. Bu da bir cemaatin içerisinde. Bu da dinini yaşamak için efendim uğraşıyor, çırpınıyor. Ama ben Allah'tan korktuğum için bunu davet ediyorum. Yarın bana Allahu Azze ve Celle neden ona söylemedi? Yani o beni davet etse ben de gideceğim. Yani ben demiyorum ki, ben söyleyeyim de o bana gelsin. Allah'a sığınırız. Yani yeter ki sen bize gel desin, ben de gideceğim. Düşün, söylememize rağmen adım atmıyor. Ha demek ki şimdi ileride de bahsedeceğim gibi bu da tabii başka yönlü bir arızadır. Şimdi eğer samimi isek, davamızda ihlaslı isek, davamızın doğruluğuna inanıyor isek, gidelim ya bu adama anlatalım, öyle mi? Gidelim anlatalım da o da kabul etsin bunu. Doğruluğuna inanıyorsan gel anlat. Beni kandırırlar, kafan karışacağından korkuyor isen, nasıl bir dine inanıyorsun? Nasıl bir inancın var ki? Böyle bir sohbette kafan karışacak. Senelerdir inandığın şeyden vazgeçeceğinden korkuyorsun. Öyle mi? Hulasa böyle bir samimiyet göstererek, böyle bir ihlas içerisinde birbirimize karşı bu yönlü bir daveti esirgeyen insanlar olmuş. Bu Müslümanım diyenlerin, inandım diyenlerin arasındaki problemlerden bir tanesidir. Ve bu zilletin içerisinde kalmalarına vesile olur. ihtilaf içerisinde kalmamıza vesile olan, bu perişanlığın içerisinde olmamıza sebeplerden bir tanesi de budur. Yani ihlas ve samimiyet istenildiği manada yoktur. İstenildiği manada yoktur. Öyleyse değerli kardeşlerim, şunu açıkça ifade edebiliriz ki kim doğru yolu bulamamış, onu yakalayamamış ve eğri büğrü yollarda da yalpalıyor ise bu, o kimsenin davasında samimiyetsiz ve lakayit birisi olduğunu gösteriyor. Neden o halde yoksa? Niye oralarda sürünüyor ki? Araştırsaydı Allah ona zulüm mü edecekti? Allah onun karşısına mı çıkarmayacaktı hakkı gerçeği? İnanın samimiyetsiziz, lakayit davranıyoruz davamıza karşı. Araştırmıyoruz. Gerçekten Allah'tan korkarak, samimi, ihlaslı davranarak, lan acaba hangisi doğru? Hasan öyle diyor, Mehmet Gil böyle diyor, Hüseyin Gil şöyle anlatıyor. Ben mutlak bu doğruyu bulmam lazım. Allah bana hesabı, bunun hesabını sorar. Böyle bir araştırmaya girmiyoruz. Girsek, biraz önce ifade ettiğimiz gibi, acaba Allah karşımıza mı çıkarmayacak? Haşa! Bakınız, Ankebut suresinde ne diyor Rabbul İzzet? Bizim uğrumuzda, bizim yollarımızda çalışanlara biz yollarımızı açarız diyor. Görüyor musunuz? Şimdi söz Allah'ın sözüdür. Kim Allah yolunda samimi, ihlaslı, baştaki birinci bapta da zikrettiğimiz gibi gerçekten Allah korkusuyla böyle bir şeyin içerisine tevessül eder, girişirse, Allah'ın ayette dediği gibi onun yolunda çaba sarf ederse, mücadele ederse, Allah onu kendi yoluna irşad edeceğini söylüyor. Şimdi alıyorsunuz ele, diyorsunuz ki, diyoruz ki işte irşad olamamışız, doğruyu bulamamışız. Eğri bürülü yollarda çırpınıp duruyoruz. Eğer bu bir musibetse, ki öyledir, öyle mi? Başınıza her gelen musibet kendi ellerinizle işledikleriniz içindendir. Eğer bu bir musibetse, ki öyledir, öyle mi? Musibettir, musibettir. İçerisinde bulunduğumuz şu hal hem de çok büyük bir musibettir. Ve Allah diyor ki kendi ellerinizle işledikleriniz içindendir. Siz aradınız mı ki ben vermeyeyim? Siz benden hakkıyla korktunuz mu ki ben size iyi ve kötüyü ayırt edecek bir akıl ihsan edeyim? Siz ihlaslı ve samimi davrandınız mı ki şeytan bile itiraf ediyor, benim onlara karşı bir sultan olamaz, benim onlara karşı bir gücüm olmaz. Bunlar hep şeytanın hileleridir. Bunlar hep Allah Azze ve Celle'nin anlattığı gerçeklerdir. Öyle mi? Bunda da sözü fazla uzatmıyoruz. İki, diyoruz ki bu problemin içerisinde, bu musibet, belanın, bu zilletin içerisinde oluşumuzun sebeplerinden bir tanesi de ihlas ve samimiyet yoktur. İhlas ve samimiyet yoksa. Tevhidi anlayanlar arasında bile, tevhidi anladığını söyleyenler arasında bile herkes ihlas ve samimiyetine göre bir derece elde etmiştir. Hakkı, gerçeği de ona göre yakalamıştır ve yaşıyordur. Evet değerli kardeşlerim, inananların içerisinde bulunmuş oldukları perişanlıklarına vesile olan hususlardan bir tanesi de dünyaya rağbet edip ahiretlerini umursamamalarıdır. Bu da Müslümanların perişanlıklarına vesile olan şeylerdendir. Dünyaya rağbet, ahireti umursamama. Yani dünyaya, mala mülke karşı olan hırs ve istekleri yüzünden ahirete istenildiği manada ne yapıyor? Değer veremiyor. Bu aynen şuna benzer. Bir terazi düşünün. Siz nereye ağırlık verirseniz diğer taraf askıya alınmış olur. Yani havaya kalkmış olur. İnsan nereye ağırlık verirse diğer tarafa yukarı kaldırmış olur. Dünyasına ağırlık verenler inan ahireti askıya almışlardır. Ahiretine ağırlık verenler de dünyayı askıya almışlardır. İşte bahsini etmiş olduğumuz veya etmeye çalışacağımız bu arızada Müslümanların perişanlıklarına sebep olan en etkili vesilelerdendir değerli kardeşlerim. Bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ne buyuruyor? Diyor ki bir hadis-i şeriflerinde Kâb ibn-i Malik'ten geliyor radıyallahu anhu. Diyor ki Allah Resulü bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurdun o sürüye vermiş olduğu zarar kişinin mal ve şeref hırsının dinine olan zararından daha ağır değildir diyor. Hatırlarsanız bunları biz dünya ve mal sevgisi dersinde de işlemiştik. Bir koyun sürüsünün üzerine salıverilen iki aç kurt o sürüye ne kadar zarar verir diyor. Kişinin mal ve şeref hırsı. Mala mülke, dünyaya rağbet edip o konudaki hırs göstermesi dinine işte o iki aç kurdun o sürüye verdiği zarardan daha şey değildir. Tirmizi'de, Darimi'de, Ahmet'in Müsned'inde ve hadis sahih. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde vallahi ben sizin için fakirlikten korkmuyorum. Sizin için korktuğum şey sizden önceki ümmetlerin önüne dünya nimetlerinin yayıldığı gibi sizin önünüze de yayılmasından, onların birbirlerine haset ettikleri gibi sizin de birbirinize haset etmenizden ve dünya malının onları ahiret işlerinden alıkoyduğu gibi sizi de ahiret işlerinizden alıkoymasından korkuyorum. Ne kadar açık ve net bir ifade. Ha demek ki dünyaya, mala, mülke rağbet insanı ahiret işlerinden uzaklaştırıyor. Buhari hadisi. Yine Hakim'in Müstedrek'inde ve Ahmed'in Müsned'inde bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim dünyasını severse ahiretine zarar verir. Ahiretini seven de dünyasına zarar verir. Öyleyse baki olanı fani olana tercih edin. Biraz önceki terazi misaliyle nasıl? Aynı değil. Yani kim dünyasını severse, kim ona önem verir, ona ağırlık gösterirse, ahiretine zarar verir. Ahiretini seven de dünyasına zarar verir. Öyleyse baki olanı fani olana tercih edin. Yine bir hadisi şerif, değerli kardeşlerim, her kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbinde kılar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya da ona boyun eğerek gelir. Her kimin kaygısı da dünya olursa, Allah onun işlerini derbeder eder. Fakirliğini de iki gözü arasına kılar. Dünyadan da ancak kendisine mukadder olan gelir, takdir edilen gelir. Ne kadar açık ve net bir hadis-i şerif. Yani kaygı ahiret olursa Allah işlerimizi düzene sokuyor. Hangi işlerimizi? Bütün işimizi düzene sokar. Kaygı dünya olursa ne olur? İşlerimiz derbet olur. Hangi işimiz derbeder olur? Herhalde her şeyden önce dini işlerimiz derbeder olacak. Öyleyse bu da yine şunu anlatıyor bize. Eğer perişan bir haldeysek, derbeder bir haldeysek, dini işlerimiz perişan ise, bu hadisi şerifte anlatıldığı gibi bizim kaygımız ahiret değil arkadaş. Kaygımız ahiret değil, onun için biz bu haldeyiz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'daki bir hadis, bir önceki Tirmizi'deydi. Ebu Davud'da Şeyh Albani'de sahihliyor, Silsilet-i Sahiha'da. Diyor ki Allah Resulü veresiye pahalı satıp aynı malı peşin olarak daha ucuz geriye satın almak suretiyle alışveriş yaptığınız ve cihadı terk edip öküzlerin kuyruğuna tutunarak ziraatla geçinmeye razı olduğunuz vakit Allah sizi öyle bir perişanlık musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar bu zilletten sizi kurtarmaz. Yani ticarete dalıyorsunuz. Bol kazanmak için artık veresiye 100 liraya satıyoruz. Aynı malı o beyefendiden yine 50 liraya peşin alabilirim diyorsun. Buna aynı usulü bir satış deniyor. Ticaret deniyor. Bunu zaten yasak kılıyor. Bu şekilde para kazanmak için bile İslam'a ters hareketlerde bulunur. öküzlerin kuyruğuna sarılıp ziraatla meşguliyete razı olup veya başka işte zikreder. Yani burada anlatılan o an ziraat. Herhalde revaçta bundan bahsediyor. Herhangi bir iş de olabilir. Yani o işe razı olup Allah yolunda mücadeleyi terk ederseniz Allah da size öyle bir zillet musallat eder ki artık diyor dininize dönünceye kadar sizi o perişanlıktan kurtarmaz. Şimdi düşünün. Zillet içerisindeyiz. Bir perişanlık içerisindeyiz. Ve bu perişanlığımıza sebep de işte bu bapta anlattığımız dünya onun içerisindeki mala mülke karşı hırsımızdan kaynaklanıyor. Allah haram kılmasına rağmen faiz zıkkımlanıyoruz. Bu bütün Müslümanlar arasında. Kiminde az, kiminde çok veya kimisinde var, kimisinde yok. Bütün Müslümanların problemi bu ya, bundan bahsediyoruz. Adam şurasında faiz cüzdanı camiden çıkıyor. Allah'tan, Resulünden bahsediyor, faiz zıkkımlanıyor. Yani para biraz daha şey basıyor, ağır basıyor. Diğer yönlü ticaret ortamları. Gayri İslami ticaret ortamlarımız ne yapıyor? Bizi perperişan hale getirmiş. İşte Allah da söylüyor, eğer böyle bir şey tercih ederseniz Allah size öyle bir zillet musallat eder ki artık dininize dönünceye kadar onu sizin üzerinizden kaldırmaz. Ve bir zillet içerisindeyiz. Buna sebep olan şeylerden bir tanesi de işte bahsedilen şeydir. Yani dünyaya ve mala mülke karşı bir rağbet var. Bir hırs var. Bunu hiç kimse inkar edemez. Geçmiş tarihlerde sapıtan insanların da bu yönlü bela ve musibetlerden dolayı olduğunu veya kendi aramızdaki birçok arkadaşımızın bu türden işlere daldığından dünyaya rağbet edip Allah'a ve Resulüne isyan etmelerine rağmen hala o tür işleri tercih etmelerinden dolayı sapıtıp gidenler olmuş. Öyle mi? Bu hadisler de anlatılmıştır onlara. Yani umumen Müslümanım diyenlerin, inandım diyenlerin açık ve net bir şekilde problemleridir bunlar. İşte bu problemler yüzünden birlik ve beraberliği mümkün değil, yakalayamazlar. Müslümanların vahdetine mani olan arızalardan üçüncüsü de işte budur. Üçüncüyü mü zikrettik? İşte budur. Ve altını çiziyoruz. Dünyaya ve onun içerisindeki malına, mülküne rağbet. Onu elde etmek için Allah ve Resulü'nün kanunlarını çiğnemek. Müslümanlar böyle bir zillet içerisinde iseler ki öyledir. Sebeplerden bir tanesi de budur. Değerli kardeşlerim, yine inandığını söyleyenlerin, inananların perişanlıklarına vesile olan en etkili vesilelerden bir tanesi de dinleri ile alakalı meselelerde körü körüne hareket etmeleridir. Belki bir tertip sırası yok ama bunlar hazırlanmış, açık ve net bir şekilde delilleriyle gözüken problemler. Yani bizim için tertip de önemli değildir. Körü körüne hareket etmeleri. Yani inançlarında olsun, amellerinde olsun, herhangi bir araştırma, soruşturma yapmadan din adına kim ne söylediyse onu din olarak kabul etmeleri, onu din olarak yaşamaları, bugünkü içerisinde bulunmuş olduğumuz musibet ve belanın vesilelerinden bir tanesidir. Körü körüne hareket etmemiz. Halbuki İslam bu tip muşahhas dersler de işlemişizdir. Yani körü körüne taklitin zemmi işlenmiştir. El farku beyne taklidi vel ittiba, taklit ile ittiba arasındaki fark. Yani bu yönlü muşahhas dersler de işlemişizdir. Ama burada anlatmak istediğimiz tabii ki başka. Halbuki İslam bu şekildeki bir basiretsizliği tepeden tırnağa ne yapmıştır? Kınamıştır, reddetmiştir. Onun inananlardan istemiş olduğu şey, yani İslam'ın, onun şarisi Allahu Azze ve Celle'nin inandığını söyleyenlerden istemiş olduğu şey şuurlu ve basiretli bir hareket. Şimdi siz eğer Allah'ın istediği şekilde hareket etmezseniz tabii ki perişan olacaksınız. Bunun en güzel delillerinden bir tanesi sürekli dile getirdiğimiz. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَهَا بِهَا اِلْمٍ Hakkında bir bilgi, bir ilim edinmediğin bir meselenin ardına düşme. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَارَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولِ Çünkü diyor, kulak, göz, gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Kulağıyla duyar. Kesin bir kanaat sahibi olmaz, belli bir delile dayandırmaz, öyle mi? Gözüyle bir şey görür, onun niçin yapıldığı, neden söylendiği, neden efendime söyleyeyim yapıldığı bilinmez. Kalkar bu konuda basiretsizce hareket ederse Allah bunların hesabını ondan soracağını şey yapıyor, burada zikrediyor. Yani İslam'ın istediği basiretli bir hareket. Bunun mefhumu muhalifiyle yer alıyorsun. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Nedir bunun mefhumu muhalifi? Ardına düşeceğin meselede bilinçli olman gerek. Ardına düşeceğin bir meselede bilgin olması lazım. Bilinçli olman lazım. Değilse bunların hepsi hesaba çekilecektir. Kulak, yani göz gördüğünden, kulak işittiğinden, gönül, kalp kendine düşenden ne yapacaktır? Mesuldür, hesaba çekilecektir. İsra ayet 36 bildiğiniz gibi. Kasas suresi ayet 50. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Muhakkak ki Allah zalim bir kavmi doğru yola iletmez. Allah'tan bir yol göstericisi olmadan yalnız kendi keyfine uyandan daha sapık kim olabilir? Şimdi eğer bir insan bir yolda yürüyor da bu yolu Allah kendisine göstermiş ise ne güzel. Eğer gittiği yolun Allah'tan bir ispatı yoksa o sadece kendi keyfine uyan bir zalimdir. Ve Allah da zalimleri doğru yola iletmez. Ayet birbiriyle bağlantılıdır. Başını sonu tefsir edilir. Öyleyse Allah'tan bir yol göstericisi olacaktır bir insanın o yolda yürürken. Allah'tan yol gösterici. Yani onun kitabından, onun Resulünden. Yine bir delil, Muhammed suresi ayet 14. Rabbinden bir delil üzerinde bulunan kimse ile kötü ameli kendisine süslendirilen ve keyfine uyan gibi olur mu hiç? Eğer adamın elinde bir delil yoksa o yaptığı iş kendisine süslü gösterilmiş ve onun da hoşuna gidiyor. Ama birincisi gibi değildir. Yani Allah'tan bir delil üzerinde olan bir kimse isabetlidir. Ameli kendisine sevimli geliyormuş, ondan hoşlanıyormuş, benim aklıma mantığıma yatıyor. Hayır, bunların hiçbirisi geçerli değildir. Allah'tan bir delil üzerinde bulunan insan isabetlidir, doğru yoldadır. Necim suresi ayet 28. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri, bir delilleri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise haktan hiçbir şey ifade etmez. Yine antiparantez, eğer bir insan davası için bir delil gösterebiliyorsa ne ala, gösteremiyorsa onun zandan başka hiçbir şeye tabi olmadığı ortaya çıkar. Yani sadece zanna tabi olmuştur. Başka bir ayette dediği gibi dolayısıyla saçmalarlar bu tip insanlar. İşte zikretmiş olduğumuz bu ve bununla eş manalı daha nice deliller, değerli kardeşlerim, İslam'da delilsiz, körü körüne hareket etmenin yasak olduğunu, dolayısıyla samimi bir Müslümanın inancını ve amelini mutlaka bir delile dayandırması gerektiğini açıkça ortaya koyması gerekir. Şimdi konuyla alakalı, eğer bir insan doğru yolu yakalayamamış, İnandığını bir delile dayandıramamış, amellerini Kur'an'a, sünnete dayandıramamış ise mutlaka bir musibet belanın içerisindedir. Yani dini ile alakalı mutlaka bir problem içerisindedir. İşte bu problem diğer insanlarla yan yana gelmesine mani olacaktır, bir engel olacaktır. Eğer ölçü aynı ise kim Kiminle yan yana gelirseniz gelin, aynı ölçüden bahsedildiği zaman iş biter. Ama biri ölçüden bahseder, biri delil gösterir, inancı olsun, ameli olsun. Öbürü de sadece zannediyorsam şöyleydi veya bizim efendi şöyle dedi veya bizim üstad böyle anlattı der de işte anlatmaya çalıştığınız gibi körü körüne hareket ederse bunlar yan yana mümkün değil, gelemezler. Dolayısıyla bu bapta da söylenmesi gereken ve altı çizilmesi gereken husus içerisinde bulunduğumuz bu çirkin problemin sebeplerinden bir tanesi de işte bu dördüncü şıktır. Yani inananlar körü körüne hareket ediyorlar birçoğu. Körü körüne hareket ediyorlar. Bu da vahdetlerinin önünde bir engeldir değerli kardeşlerim. Müslümanların içerisinde bulundukları perişanlıklarına sebep olan vesilelerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Makam ve mevki hırsı. Bakın çevrenize, bakalım çevrenize. Bunu rahatlıkla görebileceksinizdir. Yani bu perişanlığımızın sebeplerinden bir tanesi de budur. Makam ve mevki hırsı. Yani insanlar arasında söz sahibi olma. Onlar arasında övülme, sevilme. Onları idare etme hastalığı. Veya başka bir ifadeyle elinde mikrofon tutma hastalığı. Bunu da kafaya iyi yazmamız gerekir ki bu da Müslümanların arasında onların vahdetine mani olan engellerden bir tanesidir. Problemlerden bir tanesidir. Evet. Bu hastalıkta Müslümanların içerisinde bulunduğu zilletin, çirkinliğin sebeplerindendir. Halbuki İslam bu şekildeki gayri İslami heveslerini yapar? Tepeden tırnağa kınar. Ve bunun ahiretteki hesabının da çetin olacağını anlatır. Abdurrahman bin Semure radıyallahu anhu tahdis edip dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben ya Eba Abdurrahman sakın emirlik talebinde bulunma. Sakın böyle şeylere heveslenme. Çünkü eğer senin istemenle sana emaret vazifesi verilirse o vazifede Allah'ın inayetine mazhar olamaz. Ellem, kallem ettin, istedin, istediğini elde ettin. Allah'ın inayetine mazhar olamazsın, yardımına mazhar olamazsın. Böyle bir şeyde, böyle bir şey, böyle bir talepte bulunma. Devam ediyor, diyor ki eğer sen istemeksizin birileri sana bunu verir, birileri sana seni layık görerek yani liyakat hakim olur da böyle bir işe gelirsen Allah sana o zaman yardım eder diyor. Allah sana yardım eder. Bu da Müslim hadisidir. Aslında değerli kardeşlerim insanların idaresiyle meşgul olmak adil ve güzel bir hizmet etmek şartıyla çok güzel bir iştir. Bu hadiste anlatılan ise böyle bir hizmetin kötülüğü değil görev hırsıdır. Yani eğer birileri seni layık görmüş, böyle bir hizmet yapıyorsun, Müslümanlar senden faydalanıyor, gerçekten güzel bir idaresin, öyle mi idare ediyorsun, adil davranıyorsun, Allah'ın izniyle bundan çok güzel sevap kazanacaksın. Ama burada böyle bir şeye hırs gösterme, bunu sana İslam anlatıyor. Böyle gayri İslami bir niyet taşıma, taşırsan Allah yardım etmez, taşırsan Allah yardımını keser ve perişanlık içerisinde, zillet içerisinde. Dolayısıyla inananlar sürekli bunun kavgasını yapar. İnananlar sürekli böyle bir gayri İslami hevesle yatar kalkar çırpınırsa ne olacaktır? Adamın niyeti Allah'tan korkarak Allah rızası olmadığını, makam meve ve mevki hırsı eğer onun şeyini kaplamış ise bunların birlik ve beraberliği mümkün değildir. Bunlar yan yana gelebilirler mi? Mümkün değil, gelemezler. Gelemiyorsalar demek ki böyle bir problem de onların içerisinde bulunduğu zilletin sebeplerindendir, vesilelerindendir. Ve yine Allah Resulü bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Muhakkak ki siz idareciliğe hırslı olacaksınız. Birilerini idare etmeye hırslı olacaksınız. Konuşmaya, mikrofon elde tutmaya hırslı olacaksınız. Bunu biraz önce de bahsettik ya, eğer Resulullah bundan bahsettiyse, Allah kitabında bahsettiyse bir mevzudan, mutlaka böyle bir şey olur. Ve arzına devam eden problemler de bunu gösteriyor. Böyle bir hırs içerisine gireceksinizdir. O da size nedamet ve pişmanlık getirecektir. Hatta başka bir hadislerinde siz muhakkak ki idareciliğe çok hevesleniyorsunuz. İdareye çok hevesleniyorsunuz. Unutmayın ki bu anadan süt emme gibi çok tatlı bir şeydir. Ve yine unutmayın ki bu ahirette de büyük bir nedamettir. Yani İslam bunun çirkin bir problem olduğunu dile getirmiştir. Bu ve emsali delillere rağmen hala insanlar bu şekildeki gayri İslami heves taşırlar ise mutlaka büyük bir zillet içerisine düşeceklerdir. Allah'ın ayet-i cellesinde buyurduğu gibi onun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin veya elin bir azabın gelmesini beklesinler. Bu Allah Resulü'nün bir emridir. Eğer bu emre muhalefet edersek diğer hadislerde de anlattığı gibi musibet belanın içerisine gark olacağızdır. Dolayısıyla böyle gayri İslami bir heves, bir arzu, bir istek Müslümanların vahdet olmalarına büyük bir manidir, engeldir. Allah bu tür hastalıktan da hakkıyla inandığını söyleyenleri uzak ve muhafaza eylesin. Evet. Neymiş? Beşinci olarak Müslümanların birliğine, beraberliğine, vahdetine mani olan arızalardan bir tanesi de makam ve mevki hırsıdır. Söz sahibi olma hırsı. Mikrofon elde tutma hırsı. Evet, Müslümanların inandığını söyleyenlerin birlik ve beraberliklerini zedeleyen ve onları perişan eden problemlerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Bunlardan bir tanesi de hasetliktir. Yani çekememezlik. Bu da yine Müslümanlar arasında problemlerden bir tanesidir. Yani birbirlerini çekememe, birbirlerini hazmedememe hastalığı da Müslümanların vahdetine mani olan arızalardan bir tanesidir. Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabında haber verdiği gibi bizden önceki ümmetleri helak eden şeylerden birisi de işte bahsedilen bu çirkin hastalıktır. Bizden önceki ümmetleri helak eden sebeplerden, vesilelerden bir tanesi de budur. Yani birbirlerini çekememeler. Birbirlerine haset etmeler, birbirlerini hazmedememeler. Bakınız Bakara suresi 213. Rabbul İzzet ne buyuruyor? İnsanlar tek bir ümmetti. Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamber gönderdi. Peygamberler gönderdi. Ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerine karşı olan azgınlık ve kıskançlıkları yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bakın apaçık deliller gelmesine rağmen azgınlıkları yüzünden, gayri İslami hevesleri yüzünden, yani burada işte bahsini ettiğimiz şekliyle hasetleri yüzünden, kıskançlıkları yüzünden delillere rağmen ne yaptılar? Anlaşmazlığa düştüler. Bunu zaten Allah Resulü de bir hadis-i şeriflerinde söylüyor. Buhari ve Müslim hadisidir. Sizden öncekilerin yoluna karış karış, kulaç kulaç uyacaksınız diyor. Hatta onlardan birisi keler deliğine girmiş, o sizden de bir keler deliğine girecek olur. Çıkacaktır. Onlardan kastın kim ya Resulallah? Yahudi ve Hristiyanlar mı? Kale hemen. Ya kim olacak? Yani eğer Allah Resulü bunu haber verdiyse siz sizden öncekilerin yoluna karış karış kulaş kulaş uyacaksınız. Uyulacaktır demek. uyulacaktır. Yani onlar da işte biraz önceki ayetin bahsettiği şekliyle hasetlik yüzünden birbirlerine düşmüşseler düşülecek demek. Kıskançlık yüzünden birbirlerine düştüyseler, parçalandıysalar düşülecektir. Bu kaçınılmazdır. Ama şu da bir gerçektir ki onlar içerisinden nasıl ki bir taife üzerinden sorumluluğu atmak için bu problemlerin içerisine düşmemiş ise sen de bunu tercih edebilirsin. Yani İslam'ın bize anlatmış olduğu bu ve emsali delillerden şunu çıkarıyoruz. Açık ve net. Bu ümmet mümkün değil. Bir araya gelmez. Ama bakın üzerinde durmaya çalıştığımız ders ne? Müslümanların vahdetine mani olan arızalar. Şimdi Müslümanları tek çatı altında yani vahdet olma peşinde koşanların belki bu uğraşlarından dolayı sevap alacakları bir gerçektir ama onları yan yana getirecekleri de hayaldir. Yan yana gelemezler, mümkün değildir. Peki yan yana gelmeyecekler diye bunları anlatmayacak mıyız? Hayır, anlatacağız. Allah önceden haber vermiştir. Mümkün değildir. Biz muhakkak ihtilaf içerisinde hayat süreceğiz. Buna haber vermiştir. Niye çırpınıyoruz ki? Yanlıştır, çırpınacağız. Önemli olan sorumlu olan olmayacaksın. Ümmet arasında bu problemler eksik olmayacak. Önemli olan burada sen sorumlu olmayacaksın. Sen sorumlu ol. Yani içkiyi alana, satana, şununa, bununa lanetleniyor mu? Demek içki satılacaktır. Böyle bir ortam olacaktır. Lanetlenen sen olma. Satan sen olma. Ya ben satmasam hocam başkası satacak diyor. Sanki ben yapmasam başkası yapmayacak mı diyor. Sana? Sen yapma. Başkası yap, seni ilgilendirmez. Herkes paçasını kurtarmaya çalışsın. Hulasa, bu babı da fazla uzatmıyoruz. Diyoruz ki yine, Müslümanların, inananların içerisinde bulunduğu bu zilletin, bu perişanlığın sebeplerinden bir tanesi de birbirlerini çekememeleridir. Hasetliktir, kıskançlıktır. Tabii biliyorsunuz, yani meşru bir kıskançlık, meşru bir hasetten bahseder İslam. Ya falanın ne kadar güzel ilmi var akılan. Ben de olsa da ben şöyle yapsam. Bu meşru bir hasettir. Bu olabilir. Yine malı mülkü hususunda ya ne kadar güzel çok malı var. Allah yolunda nasıl harcıyor. Keşke benim de olsa ben de. Böyle bir haset caizdir. Ama burada bahsini etmiş olduğumuz husus farklıdır. Birbirlerini çekemediklerinden dolayı birbirlerine muhalif fetva verenler bile söz konusu olabilir. Bu öyle dedi diye onun tersini söyleyen çıkar. Sırf hasetlik, sırf çekememezlik, sırf kıskançlık. Eğer böyle bir şey kasıtlı, bilinçli gerçekleşiyor ise ben sadece şu ayeti okurum. Kendi nefsime de diğer bütün inananlara da. وَلَا تَكُونُ كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَافُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte böyleleri için elin bir azap vardır. Allahu Ekber. Bu açık ve net bir şekilde bize şunu anlatıyor. Ali İmran 105. Ey delille hareket ettiğini söyleyenler. Şimdi bu biraz daha muşakkas meselenin farkında olan insanları ilgilendiriyor gibime geliyor. Kendilerine deliller gelmiş insanlar. Ey kendilerine deliller gelen kimseler! Açık ve net delilleri gördüğünüz halde parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Yani öncekiler açık ve net bir şekilde delilleri görmüş ama hasetlikleri yüzünden ihtilafa düşmüşler, ayrılmışlar, parçalanmışlar. Siz böyle olmayın. Böyle olursanız işte sizin için büyük bir azap vardır. Hulasa, İşte bu da değerli kardeşlerim, yani bu arızada, bu problemde gerçekten Müslümanların şu anki içerisinde bulundukları zilletlerine en büyük vesilelerden bir tanesidir. Allahu Azze ve Celle bizlere birlik ve beraberlik içerisinde bir din yaşama hususunda gayret eden kimseler olmamızı nasip etsin. Bununla beraber hakkı hak bilen, ona gereğince ittiba eden, batılı batıl bilen, ondan gereğince içtinab eden kullarından olmamızı yine bize nasip eylesin. Ve yine bizlere burada anlatmaya çalıştığımız hastalıkları terk eden, onlardan uzak duran ve bu hastalıkların ümmetin başına bela ve musibet olduğunu diğer insanlara tebliğ eden basiretli Müslümanlar olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konu ile alakalı anlaşılmayan veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yer varsa tekrar üzerinde durabiliriz.